أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek 3576. rivayetle birlikteyiz. 3576. rivayet Abdullah İbni Mesud bize aktaracak. Bu rivayetin 3597. rivayetle biraz daha farklı açıklaması var. Oradan okuyayım öncelikle. Kim bir Müslümanın malını almak için yalan yere yemin ederse, o kişi Allah'ın gazabına uğramış bir şekilde ona kavuşur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Kim bir Müslümanın malını almak için yalan yere yemin ederse, o kişi Allah'ın gazabına uğramış bir şekilde Allah'a kavuşur. Eş'as dedi ki, vallahi bu söz benim hakkımda söylenmiştir. Benimle bir Yahudi arasında bir arazi meselesi vardı. Bu Yahudi hakkımı inkar edince onu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delilin var mı diye sorunca ben hayır cevabını verdim. Yahudi'ye yemin et deyince ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü, o zaman o Yahudi yemin eder ve benim malımı alır dedim. Bunun üzerine şu ayet-i kerimeler, Ali İmran suresi 77. ayet-i kerime nazil oldu. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Bu ayet-i kerime okudu. Bunu bilerek hala ihanet eder, yalan yere yemin eder, malı almak adına bu şekilde davranırsa buyursun böyle bir azap onu bekliyor demektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3577. rivayet şöyle. Malının zekatını vermeyen kula kıyamet gününde bu malı peşinden giden kel bir yılana dönüştürülür. O yılandan kaçtıkça yılan onun peşinden gider ve ben senin biriktirdiğin malınım der. Sonra Abdullah İbni Mesud Allah'ın kitabında bu konuyu destekleyen Ali İmran suresi 180. ayeti kerimeyi okudu. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ayet-i kerimesini okudu. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu ayet-i kerimeyi okudu Abdullah İbni Mesud. Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler var. Bu nimetler ondan geldi ve onun istediği yerlere harcanacak. Ver dediği yere verilecek, kullan dediği yerde kullanılacak. İnsanlar kul olduklarını söyledikleri halde, mümin olduklarını söyledikleri halde Allah-u Teala'nın malla ilgili bu talebini görmezlikten gelirse kıyamet günü bu onlar için hiç de hayırlı olmayan bir durum olacak ve yılana dönüşecek peşinden gelen. Rabbim korusun. Öyleyse beden de Allah'ın, mal da Allah'ın, zamanımız da Allah'ın, sahip olduğumuz tüm yetenek ve nimetler O'nun. Ve bu yetenek, nimet, zaman, mekan, mal ne varsa bize verilen bu konularda O'nun tasarrufu esastır. O'nu kitaptan ve sünnetten öğreneceğiz ve öylece yaşamaya gayret edeceğiz Rabbimizin izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3578. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bir hastalık göndermişse mutlaka onun şifasını da göndermiştir. Bu şifayı da kimileri bilir, kimileri bilmez. Yani her hastalığın mutlak bir şifası var. Şifalar da değişiktir. Bazen Kur'an, bazen bal, bazen çörek otu. En azından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'da olanlardan bahsedeyim ve başka şeyler. Ama bazen bilinir, bazen bilinmez. Ve böylece insanlar bazen hastalıklarıyla devam ederler. Bazen şifayı bulup deva ile iyileşirler. İmtihan bu şekilde de devam eder. Bilmeye gayret ederiz, şifayı bulmaya gayret ederiz. Şifa veren Allah'tan şifayı isteriz. Gayretimiz böyledir. 3579. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendinizi çiftçiliğe vermeyin, aksi halde dünyaya bağlanırsınız. Yani tamamen toprağa bağlı bir hayata özenmiyoruz. Şurası da benim olsun, burayı da ekeyim, burayı da dikeyim, burayı da harmanlayayım, bu parayı da alayım. Yani bu sadece tarla ile ilgili olmasa gerek, dünya ile ilgili bir tamahı anlatıyoruz sanki. Ama toprakla uğraşmak insanı daha bir ebediyete yönlendiriyor. Yani uğraşmayacak mıyız, ekmeyecek, dikmeyecek miyiz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şehir Medine ve insanların büyük bir bölümü hurma yetiştiriyordu. Yani rençberdiler, çiftçilik yapıyorlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Yani dünya geçici, buraya bağlılığınız, yaşadığınız hayatın tipiyle de alakalı olur. Mesleklerimiz, meşreplerimiz, uğraşlarımız bizim bazı alışkanlıklar edinmemize de imkan tanıyor. Dikkat edelim, yerelleşmeyelim, yer bizi çekmesin, dünyevileşmeyelim diye anlayalım bu hadis-i şerifi de inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3580'i de okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilin ki kendisini dost edindiğimi söyleyen her kişinin bu dostluğundan uzağım ben. Yani dostum dediğim bir kimse yok. Eğer insanlardan bir dost edinecek olsaydım İbni Ebu Kuhafe'yi dost edinirdim. Yani Hazreti Ebu Bekir'i. Ancak arkadaşınız, peygamberiniz Allah'ın dostudur. Sahabe-i kiramdan böyle talepler, böyle ifadeleri olanlar var. Onların her birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Allahu Teala'nın dostu. Rabbimiz böyle ifadelendirdi. Bu bakımdan ben içinizden hiç kimseyi bu şekilde dost edinmedim, halil edinmedim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Olsaydı Ebu Bekir olurdu diyor. Bir sonraki hadis-i şerif 3581 Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Şakik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mescitte Abdullah'ın yanımıza gelmesini bekliyorduk. Sanırım Kufe mescidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını kendisinin vefatından sonra sanki başka taraflara doğru yönlendirdi. Sahabe-i kiramdan her birisi başka bir bölgede birer kandil oldu. Kimisi Yemen'de, kimisi Bahreyn'de, kimisi Şam diyarında, kimisi Mısır'da, kimisi Irak'ta ve kimisi daha sonraki bölgelerde Allah'ın dininin birer temsilcisi oldular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olarak bir çaba sarf ettiler. Abdullah da bulunduğu ortamda böyle ve öğrencileri onu bekliyorlar mescitte. Yanlarına gelsin diye Abdullah. O sırada Yezid bin Muaviye en-Nehai geldi ve gidip nerede olduğuna bakayım. Eğer evde ise belki yanınıza getiririm dedi. Bir süre sonra İbni Mesud yanımıza geldi ve şöyle dedi. Nerede toplandığınız bana söyleniyor. Ancak sizi bıktırmaktan endişe ettiğim için gelmiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bıktırmamak için birkaç günde bir vaaz verirdi. Yani aslında düşünün, Abdullah konuşacak, biz dinleyeceğiz. O konuşacak, biz dinleyeceğiz. Bıkmayız. Hani insanlar böyle söylüyorlar. Hocam diyorlar, anlat. Biz bıkmayız. Hep konuş, her gün konuş. Bu böyle olmaz. Hayat başka şeylerle de devam edecek. Sürdürülebilir bir kulluğumuz olmalı. İnsanlar böyle bir anda hep şöyle olalım, hep böyle olalım falan diyorlar. Hayır. Ya İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi birkaç günde bir konuşulacak, öğüt verilecek. Akıl bunu güzelce bir tutacak, özümseyecek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği bilgiler iç dünyasında tekrar tekrar bir dönüşecek. Ve böylece yeni bir söze basamak olacak, hazırlık olacak. Birisini hazmetmeden diğerine geçmek olmaz. Sürekli üst üste yığılan bilgiler biri diğerini silmeye bile başlayabilir. Abdullah da bu sünneti biliyor ve kendi talebelerine de bunu söyledi. Böyle yaptığını ifade etti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3582. rivayeti okuyorum Rabbimizin izniyle. Bir gün bir yüzük edindim ve İbn-i Mesud onu elimde gördü. Ebul Kenut isimli bir zat bunu aktarıyor bize. Bir yüzük edindim ve Abdullah İbn-i Mesud onu elimde gördü. Bunun üzerine şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük takmayı yasakladı. Emri bil maruf, nehy anil mülker. Bir yanlış gördüğümüzde dedikodusunu yapmıyoruz. Adama bak ya, şuralarda geziyor. Bir de parmağına altın takmış. Bilmiyor mu peygamberin ne yaptığını filan gibi söz söylemek yerine direkt güzelce müdahale, tatlıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. E adam bunu bilince ne olacak şimdi? Eğer gerçekten düzgün, kaliteli bir imanı varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığından vazgeçecek. Efendimizin yaptığı, emrettiği şeyi yapmaya gayret edecek. Değilse nefsiyle baş başa bir çabanın içine kalacak. Allah ona yardım edecek inşallah da kendini yenip Resulullah'ın istediği gibi olmaya gayret edecek. Biz duyuracağız. Doğruları duyuracağız. Yapılan yanlışları haber edeceğiz. Haber etmeden, söylemeden dedikodu yapmak, kızmak, bozulmak yanlış. Önce bir aktaralım. Önce öğrensin insanlar. Önce bir bilinsin güzelce, yürekleri otursun. Sonra Allah yardımıyla neler neler olacak. 3583. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor Abdullah ibn Mesud. Ay yarıldı ve insanlar ona baktılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna şahit olun buyurdu. Kamer suresinde ifade edilen ay yarılma olayı Resulullah Efendimiz zamanında oldu ve insanlar bunu gördüler. Buna şahit olun dedi Resulullah Efendimiz de. 3584. rivayet de şöyle. Abdullah İbni Mesud'un dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdiğinde etrafında 360 put vardı. Kabe ve çevresinde bu kadar put vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu putlara elindeki bir çubukla, bir değnekle vurup Sebe suresinin şu ayet-i kerimesini okuyordu. Câ'el hak ve mâ yübdiyul bâtıl ve mâ yu'id. Hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. Sebe 49. Ve yine İsra suresinin 81. ayet-i kerimesi. Câ'el hak ve zehekal batıl, innel batıle kâne zehûka. Hak geldi, batıl yok oldu, şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Hak Allah'tan gelendir, batıl insanların ürettikleridir. Hak gelince doğrular, yani Allah'ın kitabının ayetleri ortaya çıkınca batıl yok olmaya mahkum olacaktır. Artık batıldan bir üreme, bir yeniden hayat imkanı bulunamaz. Allah onun işini bitirmiştir. Hak eğer gelirse. Hak yoksa batıl egemenmiş gibi görünür yeryüzünde, dünyada, akıllarda. Bugün içinde durum budur. Hakkın ortaya çıkartılması gerekiyor. Hakkın tahakkuk etmesi için biz hakkı söyleyip duracağız. Allah'tan geleni aktarıp duracağız inşallah kendimize ve dünyaya. 3585 Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cenazeyi taşırken yürümeyi sorduğumuzda, yani cenaze neresine yürüyelim gibi, cenaze arkasından gidilendir, kendisi arkadan giden değildir. Yani cenazeye tabi olunur, onun ardından yürünür, onun önünden yürülmez dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 3586. rivayet. Resulullah ile Mina'dayken önümüze bir yılan çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürün buyurunca onu öldürmek için koşuştuk ama yılan kaçtı. benzer bir rivayeti daha evvel Mürselat suresinin inişiyle ilgili okumuştuk elhamdülillah. 3589. rivayet de şöyle. Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. En'am suresi 82. ayet nazil olduğunda, yani iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayet-i kerimesi indi. İman edip de imanlara zulüm karıştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti geldiğinde bu hüküm insanlara ağır geldi. Ve dediler ki ey Allah'ın Resulü, hangimiz kendisine yazık etmemiştir ki dediler. Her birimiz kendimize zulmediyoruz. Yani günahtır zulüm, haksızlık yapmak insanın kendi kendine. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyor biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam. Hangimiz kendisine yazık etmemiştir ki dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetin anlamı sizin zannettiğiniz gibi değildir. Yoksa siz salih kulun, yani Lokman Aleyhisselam'ın, yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak Allah'a elbette büyük bir zulümdür. Lokman Suresi 13 ayetini, yani böyle dediğini Lokman'ın işitmediniz mi? Burada kastedilen zulüm şirktir. Allah'a ortak koşmaktır buyurdu. Bu anlamıyla ayet-i kerimeyi bir de okuyalım. İman edip de imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Demek ki insanın amelde işlediği bazı zulümler var, bunlar günah. Ama insanın imanda işlediği zulümler var ki bunlar şirk diye söyleme imkanımız belki olabilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3592. rivayet. Alkame'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Mina'da Abdullah ile beraber yürüyordum. Derken Osman'a rastladı. Yani Hazreti Osman'ı kastediyor. Ve onunla konuşmaya başladı. Osman ona, ey Ebu Abdurrahman, seni genç bir hanımla evlendirsek, belki sana geçen zamanından gençliğini hatırlatır deyince, tabi yaşları olmuş, böyle muhabbet ediyorlar Hazreti Osman ve Abdullah İbni Mesud iki arkadaş. İkisi de aynı dönem, erken dönem Müslüman oldular ve bir ömür Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Hayatının bir döneminde Efendimizle birlikte ona destek oldular. İkisi belki aynı dönem Habeşistan'a hicret ettiler. Yani yaşanmışlık çok. Hazreti Osman bundan dolayı ona hatırlatıyor, diyor ki yani sana şöyle bir hanım alsak da, hem de genç bir hanım olsun, şöyle gençliğini hatırlasan biraz filan deyince, Abdullah şöyle dedi, sen öyle diyorsun ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere şöyle buyururdu. Ey gençler topluluğu, yani eski zamanlarda bize böyle derdi. Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan korur ve kişiyi iffetli kılar. İmkanı olmayanlar da oruç tutsun. Çünkü oruç kişinin şehvetini azaltır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gençleri evliliğe teşvik ediyordu. Sen benim gibi bir adama gençle evlen diyorsun diye karşılıklı birbirlerine takılıyorlar benim anlayabildiğim. Ama hep beraber anlayacağımız şey şu, evliliğin kerameti ve önemi. Müslümanları buna teşvik etmek zorundayız. Evliliğin gittikçe azaltıldığı ve geçimlerin zorlaştırıldığı, evlilik yaşının ta ötelere doğru çıkartıldığı demlerde, dönemlerde yaşıyoruz. Allah Müslümanları bağışlasın, gençlerimize merhamet etsin. Biz ebeveynler, büyükler de daha çok merhamet edelim. Yavrularımızı erkenden evlendirmeye çalışalım. Hani daha o küçük falan gibi bahaneler var. Yapamaz, edemez, işte elinde kör eşek yemez falan türünden bir takım sözler söylüyorlar. Kadınlar kızlarını böyle tarif ediyor. Babalar oğullarını böyle tanımlıyor. Kendi gençliklerini unutarak galiba. Bizim zamanımızda şöyleydi diye başlayan söylevler var. Oysa evlilik biyolojik noktasıyla ön planda olan bir şey. Orasını dikkate alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü orayı söylüyor. Evlilik gözü haramdan korur ve kişi iffetli kılar diyor. Bu delikanlıların, bu gençlerimizin problemi ne? İffet değil mi? Nefsleri, şehvetleri, arzuları değil mi? Bunun helal bir yoldan giderilmesi gerekir. Sonrasında eğer onlara biz bu ortamı, bu helal ortamı hazırlayabilirsek, Allah-u Teala onlara geçinmenin yollarını da öğretecektir. Gerçi kitapla bağlantıyı kesmiş, Allah'la bağlantıyı kopartmış insanların birbirleriyle bağlantıları da olmuyor. Bağlılıkları da Müslümanca gerçekleşmiyor. Öyle olunca oğullarımızı, kızlarımızı ve kendimizi önce Allah'ın kelamıyla bağlayacağız. Yani onunla bağlantımızı kuracağız. Sonra ihtiyacımız olan diğerleri gelecek. Rabbim bütün bağları doğru bağlayan kullarından eylesin bizleri. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 3594. rivayet Abdullah İbni Mesud aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı benim çağımda yaşayanlardır. Sonra onların ardından gelenler, sonra onların ardından gelenler ve sonra da onların ardından gelenlerdir. Yani üç nesil. Sonra öyle bir topluluk gelecek ki bunlar şahitlikleriyle yetinmeyip yemin edecek. Yeminle de yetinmeyip şahitlik edecekler. Yani görmediklerine gördük diyecekler. Bununla da kalmayı vallah billah diye yemin de edecekler. Yemin edecekler ama bir de bunu şahadet haline getirecekler, gördük diyecekler. Böylece görmeleri de yalan, sözleri de yalan. Bir de Allah-u Teala'yı kullanacaklar sanki. Rabbim muhafaza buyursun. Dinin eğrilmesi, bozulması bu hallerle olur. Süleyman peygamberden sonra İsrailoğulları böyle Yahudileştiler. Allah'ın dinini dünya için kullandılar ve kaybettiler. Müslümanlar da ne zaman dinleriyle dünyayı elde etmeyi arzuladı? Niye yemin eder insan? Niye şahitlikte yalan yapar? Galiba dünya adına bunu yapacaktır. İşte böylece kaybettiler. Siyaset adına, iktidar adına, mal mülk adına, güç kuvvet adına insanlar bu hallere düştüler ve kayboldular. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3595. rivayet Abdullah İbni Mesud'un bize aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden olup da cehennemden en son çıkacak kişiyi biliyorum dedi Peygamberimiz. Cehennemlik olup cehennemden en son çıkacak kişiyi biliyorum. Şimdi bir adam öğreneceğiz. Cehennemden çıkacak son kişi. Direkt cennete gidecekler gitmişler. Cehennemde bir süre yanması gerekenler yanmış, sonra cennete döndürülmüşler. Hayat ırmağında Rabbim onları yeniden inşa etmiş ve cennetteki yerlerini almışlar. Şimdi son bir kişi kalmış. O da cehennemden son çıkacak adam. Bu kişi cehennemden sürünerek çıkar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona git ve cennete gir denilir. Adam gidip cennete girer. Başka rivayetlerde bu arayla alakalı başka bilgiler de var. Ama biz önümüze konulan hadisi okuyoruz şu anda. Hadis-i şeriflerde böyle okumayı seviyoruz. Yani bu bölümde Abdullah İbni Mesud bize bununla bu kadar bilgi verdi. Ben bunu böyle bileceğim. Sonra başka bir rivayet gelecek. Mesela Huzeyfetül Yemani'nin aktarımında başka bilgiler de bulacağım. Ya da Abdullah İbni Ömer'de başka bilgiler de bulacağız. Aynı rivayetin, aynı konunun detayları olacak belki. Ama niye böyle demeyeceğiz? Niye? Bakın Kur'an okuyoruz. Kur'an'da Allah-u Teala Musa peygamberi anlatıyor. Bakara suresinde anlatılan bir bilgi Araf suresinde tekrarlanıyor ama değişik özellikleri farklı boyutlarıyla. Taha suresinde Musa aleyhisselamla ilgili başka bir bilgi verilirken yine daha sonraki surelerde pek çok surede mesela Şuara'da, Nemil'de, Kasas'ta Allah-u Teala bize Musa aleyhisselamı anlatırken farklı boyutlarıyla, farklı yönleriyle kimi yerleri daha geniş ama kimi yerleri kısacık söyleyerek anlatıyor. Bu bakımdan biz Kur'an'ın anlatımlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımlarını okuyup durdukça zihnimizde hem geçmişin tarihi hem de geleceğin tarihi oturacak ve böylece bugünün Müslümanlığını anlayacağım. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Kur'an'ın kıssalarını ve ahiretle ilgili bilgilendirmelerini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı kıssaları ve ahiretle ilgili bilgilendirmelerini özellikle okur durursak tekrarlarla hem de okurdurursak, bunlar benim zihnimde bir zikir meydana getirecek. Geçmişin ve geleceğin bilgisiyle Allah'ın izni bugünkü hayatımı tanımlama ve bugün yeni bir kimlik üretme imkanım olacak Müslümanca. Şimdi devam edelim rivayete. Rabbimiz bu adama dedi ki git ve cennete gir. Adam gidip cennete girdi. Ancak insanların her yerde yerleşmiş olduklarını görünce bütün cennet bölümleri dolu. Geri döndü ve Rabbim insanlar her yeri almışlar der. Bana yer yok. Allah-u Teala ona şöyle şöyle yaptığın zamanlar hatırlıyor musun diye sorunca adam evet der. Yani bir takım mahcubiyetler, sıkıntılar, günahlar var. Allah-u Teala onları hatırlattı. Adam da bunu itiraf etti. Evet der. Bunun üzerine yine de Allah-u Teala der ki kendisine dile, iste. Adam almak istediklerini dileyince, isteyince kendisine dilediklerin, istediklerin ile dünyanın 10 katı kadarı senindir denilir. Allahu Ekber. Yani cennete giren son adam önce bütün istediklerini elde ediyor. Aklına gelen, hayalinde olan her ne var hepsini aldı önce. Allah-u Teala verdi. Sonra dedi ki Allah-u Teala istediğin ve onun dışında 10 dünya kadar, düşünün dünya, bütün kıtalarıyla, bütün nimetleriyle hayal edelim, 10 dünya kadarı senindir denilir. Ancak adam şaşkınlıkla der ki, sen ki Rabbim her şeyin hükümdarısın, melik sensin, benimle alay mı ediyorsun? Yani şu anda burada bir garip kul duruyor, sen böyle diyerek benimle alay mı ediyorsun Rabbim? Melik sensin, hükümdar sensin, senin dediğin olur. Bunu aktarırken Abdullah İbni Mesud dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünecek kadar güldüğünü gördüm. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı böyle azı dişleri görünecek kadar güldü. Yine başka rivayetlerden biliyorum ki, çünkü kulun bu sorusu, bu durumuyla ilgili olarak Rabbimiz de güldü. Allah-u Teala güldü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Ben biliyorum ki Abdullah İbni Mesud da güldü. Bu hadisi rivayet eden bütün Müslümanlar da gülecek. Şimdi biz de güleceğiz. Yani gerçekten çok şaşırtıcı. Hem sevinçten güleceğiz. Düşünün, cehennemden çıkıp cennete giren son adamın hali bu. Allah-u Teala bu kadar nimet veriyor. Ya önceden girenler, ya hiç hesapsız oraya girenler ne haldedirler? Tasavvur edebilir miyiz? Hayal ve hatırdan geçebilir mi onların durumları? Bunun için güleceğiz. Güleceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güldü diye güleceğiz. Ne güleceğimizi, neye ağlayacağımızı da ondan öğreneceğiz çünkü. Neyle coşacağım, neye koşacağım, neyle hüzünleneceğim? Bunu da belirleyicisi Allah ve elçisi olacak. Ben de burada sevinç duyuyorum, duymalıyım. Duymaya kendimi zorlayacağım. Yüreğimde başka sevinçler olabilir. Takım gol attı, sevineyim. Adam para kazandı, sevineyim. Elbisem fistanım şöyle oldu, sevineyim. Diplomam böyle oldu, sevineyim. Bana bunlar sunuldu ve ben bunlarla sevinmeyi öğrendim. Bunlarla gülmeyi öğrendim. Ya da bunlarla bir şeylerle ağlamayı öğrendim. Ama şimdi bu hadisleri okuyan Ali bilecek ki gülecekleri bunlardır. Bununla gülümsüyoruz. Rabbimiz bizi güldürsün. Cennetinde inşallah hesabı kolaylıkla geçip azabı hiç görmeden oraya giden kullarından eylesin bizleri ve bizi de orada mutlu etsin ki orası mutluluk diyarıdır, sevinç diyarıdır. Dünya metelik etmeyen bir yer. Oraya gerekli önemi vermeden biz cennete önem vereceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.